Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün çok özel bir gün. Bayanlar için tabii ki çok özel bir gün. Çünkü bizim Kadın Hizmetler Departmanı'nın 3. SEP günümüz oluyor. Biliyorsunuz senede 3 defa biz bayanlar olarak SEP günü organize ediyoruz. Birinci gün Mart ayında oluyor. Uluslararası dua günümüz oluyor. İkinci gün Haziran ayında oluyor. Orada kadın hizmetlerin vurgu veya önemseme günümüz oluyor. Şimdi bugün her seneki gibi End It Now, yani şimdi bırak günümüz oluyor. Genellikle şiddet üzerine bir konu seçiliyor. Ve biz bugün çok sinsi bir şiddet konu üzerinde konuşacağız. Ve çok şey öğreneceğiz. Yani duygusal taciz. O ne olduğunu, nasıl bir işaretleriyle belli oluyor ve ona karşı biz ne yapabiliriz diye öğreneceğiz. Hatta kutsal kitaptaki tavsiyeleri de öğreneceğiz. Evet, sevgi korur bizim konumuz. Peki sevgi ile ilgili herhangi bir kutsal kitap ayetinizi biliyor musunuz?
Yuhanna
3.16. Yuhanna 3.16, tamam. Ayetten fazla bir bölüm biliyor musun? Evet arkadaşlar, doğru. Şimdi 1. Korintliler 13. bölümünden 7'sini okuyacağım size. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye umut eder, her şeye dayanır. İngilizce'den bir çeviride her şey her zaman olarak çevrildi. Yani şey de okuyabiliriz, sevgi her zaman katlanır, her zaman inanır, her şey her zaman umut eder, her zaman dayanır. Yani her şey ve her zaman ne dediğimiz çok da farklı bir şey olmuyor. Biz ne görüyoruz? Sevgi bizi korur. Evlerimiz için Tanrı'nın niyeti nedir? Ne dersiniz? Yani Tanrı aslında bizim evlerimiz, bizim ailelerimiz bu dünyada küçük bir cennet mekanı olmasını istiyor. O nasıl olabilir? Birbirimizi ailedeyken ve tabii ki kilisedeyken sevgi, şefkat ve yardımseverliği gösterebiliriz. Ellen White buna destek veriyor. Bir kitaptan okuyacağım. Adventist Evi olarak çevrilen bir kitap. Ev, sözün ima ettiği her şey olmalıdır. Bu, yeryüzündeki özenli bir şekli bastırmak yerine duyguların yetiştirildiği bir yer olması gereken küçük bir cennet olmalıdır. Mutluluğumuz, birbirimize olan sevgiyi, sempatiyi ve gerçek nezaketi beslemeye bağlıdır. Ne yazık ki birçok ev ve kilise korku, acı ve kederin bir yerine haline gelmiş. Yani şimdi sizinle Kuzey Amerika'dan bazı istatistikleri paylaşıyorum. Çok kötü sayılar, çok yüksek sayılar. Her yıl yasal mercekleri 6 milyondan fazla çocuğun da dahil olduğu 3 milyondan fazla çocuk istismar iddialarının yapıldığı göstermektedir. Aynı zamanda her 5 çocuğu içinde bir çocuk kiliselerde, yani ibadet yerlerinde cinsel istismar görüyor. Her 10 saniyede bir çocuk istismar vakası bildirilmektedir. Çok üzücü bir şey. Ve sayılar maalesef böyle devam ediyor. İstismar edilen 702 bin çocuk kurban olarak bildirildi. Çok büyük bir sayı. Yani 100.000 çocuk başına 9,2 çocuk yapar. 3 milyondan fazla çocuk istismarı vakası araştırıldı. 1580 çocuk istismar ve ihmal nedeniyle öldü. Arkadaşlar, bunu günlük olarak hesaplarsak her gün 4 çocuktan fazla öldüğünü görüyoruz. Belki dersiniz tabii ki Amerika, orada her şey olabilir. Ama durum başka ülkelerde çok da farklı değil. Malawi, Afrika'da bir küçük bir Hayır, kasap değil, bir ülke. Pardon. Afrika'da bir ülkedir Malawi ve oradaki şiddetleri de bütün dünyadaki aynı resim gösteriyor. Yani her üç Malawi çocuğundan ikisi de şiddet yaşanıyor. 18 yaşına gelmeden önce 5 kızdan birisi cinsel tacize olmuş. Ve aynı zamanda erkeklere göre her 3 erkekten ikisi şiddet görüyorlar. 18 yaşında gelmeden önce. Çok acı verici bir olaylar oluyor. Biraz hayal edelim beraber. İyi bildiğiniz bir veya iki çocuğunuzu bir hayal edelim. Buradaki olabilir, akrabalarınız da olabilir. Onların geleceği için sahip olduğunuz umutlar, hayaller ve hedeflerin bazıları nelerdir? Biz neyi istiyoruz çocuklarımız, arkadaşlarımız için? Belki şey düşünüyoruz, çok güzel müzik çalıyor, müzisyen olabilir ileride. Belki Scarlett olabilir. Belki de doktor olabilir veya çok zeki bir çocuk, bilim adamı olsun, kanseri kesin bir çare bulsun isteyebiliriz. Öyle bir hayallerimiz var değil mi? Peki, ne olabilir? İstismar ve şiddet yaşadıklarında bu çocuklar için bütün bu hayallerimiz nasıl etkilenir? Aile, kilise, kilisedeki diğer çocuklar ve gençler, yetişkinler hatta kilise liderleri nasıl etkilenir? Hatta topluluk da nasıl etkilenir? O çocuğa bir şey olursa bilim adamı olur mu? Kanser çare bulabilir mi? Pek zannetmiyorum. En acı verici bölüm çocuklar yönelik şiddetin kurbanları üzerinde zarar ettikleri, etkileri bırakmasıdır. Bunlar bazıları olabilir. Yani bu tür çocukların zihinsel sıkıntı çekmesi, sigara ve alkol istismarını yönelmesi, cinsel yola bulaşan enfeksiyonlara maruz kalma ve kendilerine zarar verme davranışları girme olasılıkları çok daha yüksek. Duygusal taciz nedir? Yani çok sinsi bir tür. Pek fark edilemeyen bir tür oluyor. Ancak fiziksel şiddeti kadar ölümcüldür. Kurbanın sağlığına ve refahına eşit derecede zararlıdır. Irk, din, dil ve sosyoekonomik durum ne olursa olsun her yerde var. Duygusal zorbalıktan bahsediyorum burada. Fiziksel dövme gibi yani çürükleri görünecek bir kanıtları yok. Bazen de psikolojik kötü muamele olarak adlandırılır. Çocuklarda uzun vadeli sonuçlar doğurabilir ve yetişkinlikte geniş bir sorun yelpazesine neden olur. İki bilim bayan var. Onlar diyorlar ki fail kurbanlarının benlik ve akıl başına olma hissini azaltmak için tehdit, aşağılama, izole etme ve korkuyu kullanıyor. Çoğu insan duygusal istismarın etkilerini en aza indirgeme meyilindedir. Çünkü fiziksel veya cinsel istismarın sonuçları olduğu kadar açık görünmemektedir. Aslında Hristiyan ailelerin içerisinde bu sessiz bir katildir. Ben uzun zaman olmadan önce böyle birkaç hafta önce psikoloji dergisinde bir şey okudum. İrlanda'da bu sene yani 2017'de yapılan bir araştırma üzerinde bir yazı vardı orada. Genç yetişkinleri aldılar, iki gruba ayırdılar. Bir grup hem fiziksel hem duygusal şiddet gördüler. Yani kendileri değil şahit oldular küçükken ve öbür grup sadece duygusal şiddet şahit oldu. Çok enteresan bir sonuç ortaya çıktı. Sadece duygusal şiddete şahit olan çocuklar daha fazla zarar gördüler. O enteresan durum daha da fazla araştırdılar ve gördüler ki fiziksel şiddet, duygusal şiddet yani bu grubadaki karışım çok erkenden yardım çağrı alındı. Yani o grup fiziksel şiddetlerin çürükleri, ne bileyim mor alma bir şeylere görüldükçe annelerde veya ailedeki diğer üyelerden yardım istediler. O yardım alarak artık maruz kalmadılar. Ama duygusal şiddet, yani buradaki grubu belki duygusal şiddet var olduklarına belli değildi, yani onlar bilemediler. O yüzden yardım çağrı bulunamadılar ve uzun zaman maruz kaldılar. Şahit olarak olabilir ve kendileri yaşamış da olabilirler. Enteresan bir durum, yani çok sinsi bir olay. Duygusal taciz şunlar içerebilir. Burada küçük bir listemiz var. Sözlü olarak küçümseyerek ve utandırarak, tehdit ederek veya zorbalık yapmak bir çocuğu fiziksel taciz kadar incitir. Çocuklarınızı ihmal ederek, onu görmezden gelmek ve ona sevgi ve bakım vermemekle çocuğunuzu büyümesine müdahale ediyorsunuz. Bazen çocuklar yiyeceklerden yoksun bırakılır. Sosyalleşmekten ve diğer çocuklarla oynamaktan alıkoyulur. Veya hasta oldukları yeterince tıbbi yardım alamıyorlar. Tacizi kolayca tespit edemeyeceğiz. Ancak davranışlarda bazı gizli burguları görebiliriz. Çocukları taciz yaşıyorlarsa duygusal gelişimleri ilerleyemez. Ancak çocukla görüyoruz ki kolayca atlatabilirler, yeni toparlayabilirler. Önemli olan şeydir, o yolda onları ile devamlı konuşmak, tartışarak onları yönlendirmek çok çok önemli oluyor. Genellikle şifaya için bu ilk bir adımları oluyor çocukları için. Profesyonel danışmanlık ve psikolog ile bir terapi de olabilir bazen gerekli. Duygusal tacizin olası işaretleri. Şimdi ayırmak zorundayız bir iki şey. Duygusal istismarı tarif ederken bariz fiziksel taciz veya ihmal belirtileri gözlemlemeyecek. Yani bunları daha sonra göreceğiz. Bunları ilk önce olan dışı korkular, agresif veya çekingen davranışlar, yani daha önce olmayan davranışları gösterebiliyorlar çocuklar. Dikkat çekme güdüsü, konsantrasyon eksikliği, okula sıkça geç gelmeye veya hiç gelmemeye. Ani başarısızlık. Yani daha önceki durumdan çok çok farklı davranıyor artık çocuk. Şimdi ihmalin olası işaretleri. Bakımsız ve mutlu görünüyor artık çocuk. Kirli ve yetersiz giyim, özellikle küçük çocuklar da bunu görebiliriz. Açlık, yemek için yalvarmak ve çalmak. Kıyafetleri bozuk veya hava koşulları uygun değil olan kıyafetleri. Kalıcı sağlık sorunlar veya yaralanmalar, yani devam eden bir şey. Peki neden oluyor? O da çok önemli. Bazı ebeveynler stres, öfke, yetersiz ebeveyn becerileri, izolasyon veya çocuklardan uygunsuz beklentileri nedeniyle duygusal olarak çocuklarını zarar verebilirler. Belki de anne babalar veya bakıcılar eskiden şiddet gördüler, yani onlar küçükken. Evlilik ortakları için taciz eden eş genellikle güç ve kontrolü sürdürmek istemektedir. Ne yazık ki birçok suistimal öfke anında olur. Kutsal kitap bizi bu konuda ne diyor? Evet, özdeyişlerde okuyabiliriz. Huysuz kişiyle arkadaşlık etme. Tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa onun yollarını alışır, kendini tuzağa düşmüş bulursun, diyor bize burada Süleyman. Öfke, Tanrı tarafından verilen insani duygusal paketimizin bir parçası olsa da, öfkenin sizi günah işletmesine izin vermeyin. Öfke kapılmak ve çocuğunuza dayak atmak veya eşinizi incitmek kabul edilemez. Yakup 1.19'da bize bunu tavsiye ediyor. Hızlı öfkelenmeyin diyor. Sizi okuyorum. herkesi dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmemekte de daha yavaş olsun. Yani hızlı öfkelenmemeliyiz. Bütün duygu yeteneklerimiz günah ile bayağı bir değişti. Daha da kötü oldu. Kutsal yazı öfkemizi kontrolün hakkında çok çok açıktır. Hayatımızda bile adaletsizlik yaşadığımızda öfkemizi uygunsuz bir şekilde boşa çıkarmamalıyız. Müjdenin amacı bir restorasyon, duyguların iyileşmesidir. Böylece haksızlığa ve kötülüğe karşı Allah'ın niyetini gerçekleştirelim. Paulus bize ne diyor? Öfkelenmeyin, öfkelenin ama günah işlemeyin diyor bize. Efesliler 4:26'da. Yani öfkelenin ama günah işlemeyin. Her kötü niyetle birlikte bir türlü, her türlü kin, öfke, kızgınlık, barışma ve iftira sizden uzak olsun diyor Paulus. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Öfke ve günah ayrılabilir ve ayrılmalıdır. Ellen White, imanlıları için uygun bir öfke tarzı anlatıyor bize burada. İsa Mesih'in takipçileri için bile haklı bir öfke var. Tanrı'nın onurunun kırıldığı gördüklerinde ve onun ismeti itibarsızlaştırıldığında, masumları baskı altında olduğu gördüklerinde, haksızlığa karşı doğru bir öfke ruhu hareketi geçirir. Hassas ahlaklardan doğan bu öfke günah değildir. Fakat herhangi bir provokasyonda öfke ya da kızgınlığa özgür bir şekilde izin verenler kalbini şeytana açıyorlar. Cennetle uyum içinde olursak kin ve düşmanlık ruhtan uzaklaştırılmalıdır diyor Ellen White Çağların Arzusu kitabında. Kızgın olduğumuz için sözlü olarak küfürbaz davranmamız Tanrı'nın isteği değildir. Bu kızgın ve eleştirel sözler çocuklarınızın güvenini, öz saygısını yok edecektir. Bir evlilik ilişkisinde öfke göstermek ve eşinizi bağırmak ya onu ihmal etmek de eşinizin öz saygısı üzerine benzer bir yıkıcı etki olabilir. Efesliler 5:22 de bir evlilik ilişkisine itaatkar olmak, kendinizi sözlü olarak eşinizi tarafından istismar edilmesine izin vermek anlamına da gelmiyor. Ellen White, kötü konuşmanın dinleyenden daha fazla konuşanın üzerine düşen iki yönlü bir lanet olduğunu söylüyor bize. Yine de ağır öfkeli kelimeleri cennetin kökeninden değildir. 1. Petrus 3:1 davranışlarına göre Mesih'i kazanmak için kadınların eşlerine itaatkar davranmayı öğretiyor. Fakat sözlü veya fiziksel olarak istismar edilmelerine izin vermelerine gerektiğini söylemez. Kutsal kitap bize ne öneriyor? Yuhanna 15:12'de bize birbirinizi sevmemizi tavsiye ediyor. Bir Hristiyanın hayatın amacı aslında sevgidir. Tanrı'ya olan sevgi ve başkalarına olan sevgimizi ile olgunluğumuzu ölçebiliriz. Sevgimizde başarısız olursak demek hayatın anlamımızı kaçırmış oluruz. Bakalım nasıl birbirimizi sevebiliriz? Kutsal kitapta bazı ilkeleri var. Birbirinize saygı gösterin. Birbirinize hizmet edin. Hoşgörülü davranın. Birbirinizi bağışlayın, yüreklendirip ruhça geliştirin. Kötülüğün hesabını tutmayın. Ezilenleri rahatlatın. Adalet için çalışın. Bu kuralları uygulanırsa bizim için ve bizim ailelerimiz için çok güzeldir. Biz ailelerimizi güçlendiririz bununla. Ve gerçekten başından beri Tanrı'nın planı budur. Birbirimizi severek birbirimizi de güçlendirebiliriz ve Allah'ın karakterini yansıtabiliriz böylece. O bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizi istiyor. Tabii ki ailelerimiz de kalmayıp, kiliseler de aynı durumu geçerli ve komşularımız ile, arkadaşlarımız ile aynı sevgide yaşamalıyız. Arkadaşlar, bizi izleyen bir toplumumuz var. Biz burada dünyada Tanrı'nın reklamı oluyoruz. Yani canlı bir gösterisi oluyoruz. Ve diyebilirsiniz bu imkansız. Ben herkesi sevmeyebilirim. Ben bunu başaramam. Ama iyi haber var burada. Sevgi öğrenilebilir. Yani Allah'tan yardım ederek alarak ve kutsal ruhtan yardım alarak biz sevgi öğrenebiliriz. Kilisemiz için başka bir haberleri var. Ne yapabiliriz, ne yapmak zorundayız böyle bir şiddet ortada varsa. Burada otururken bugün bunları bir değinmeliyiz. Çocukların, kadınların ve yaşlıların şiddeti ve istismarına karşı tepkinizi koymak zorundayız. Vaazlarda sağlıklı ilişkiler hakkında konuşabiliriz burada. Sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ebeveynler ve aileleri için bir eğitim de verebiliriz belki. Yine Efeslilere 5'e geliyorum çünkü çok önemli. Özellikle erkeklerde bu durumda biraz belki öğrenmek gerekir. Efeslilere 5:22-28'deki dengeli öğretimi sağlayarak erkeklerin evlilikteki kutsal rolünü daha iyi anlamalarını için eğitebiliriz. Evlilik sınıfları sunmak, danışmanlık yapmak ve çiftler arasında sevgi dolu bir ilişkiyi modellemek de çok da önemli bizim için. Ebeveynler çocuklar disipline ederken öfkelerini ve sözlerini nasıl kontrol edeceğini öğretebiliriz. Duygusal taciz mağdurlarına merhamet gösterebiliriz ve kilisede merhametli bir atmosfer teşvik edebiliyoruz. Aynı zamanda durumu anlamak için kurbanını hikayesini de dinleyebiliriz. Mağdur ve istismar eden kişiye taciz konusunda tecrübeli bir profesyonel danışmanlığı yönlendirebiliriz. Yani bir terapisti yönlendirebiliriz. Mağdurları yardımcı grupları, dua kardeşini ve başkalarını da yönlendirebiliriz. Krizde olan kadınlar ve çocuklar için güvenli bir yer sağlayabiliriz kilise için, kilise ile. Arkadaşlar, tacizden şüpheleniyorsanız ve biliyorsanız derhal harekete geçin. Hiç beklemeden. Duygusal taciz belirtileri fark ederseniz araştırmak ve kesin olarak bilmek en iyisidir. Yani bir durumdan düşünüyorsanız bir durumda varsa bir şeyleri, o zaman mutlaka o kişiye gidip de gizlice, tabii ki herkesin önüne değil, gizlice gidip bir sorun. Araştırın. Evet. Ve yardım etmeye çalışalım. Siz bunu yapamazsınız da başka bir kişiden sorabilirsiniz. Pastörümüz var ve ihtiyarımız var burada. Yardımcı olabilirler. Çocuk istismarından kaynaklanan başka diğer bir sonuç var ve kilise için çok önemli bir şey. Duygusal istismar ruhsal gelişimi etkiler. Amerikan Hristiyan Danışmanları Derneği Başkanı Dr. Tim Clinton, duygusal istismarının etkisini kişinin manevi hayatına zarar verebileceğini söylüyor. Diyor ki, hayatınızda tek yaşadığınız sadece taciz olduğunda Tanrı'nın sadakatine inanmak çok zor oluyor. Biz 7. gün Adventist Kilisesi olarak 1996'da yıllık konseyinde bir aile şiddeti bildirgesini kabul ettik. Bu bildirge, istismar ve herhangi bir biçimdeki şiddete karşı kurumsal duruşumuzdur. Ve ahlaki sorumluluğumuz, onu ailelerimiz, kiliselerimiz ve okullarımız içinde durdurmak olmalıdır. Ben bu bildirgi size getirdim. Hem İngilizce olarak hem Türkçesi çevirisi var. Yani dışarıda asabiliriz. Siz bunu fotokopi çekip de eve de götürebilirsiniz. Ama mutlaka bir okuyun. Bugün bireysel olarak yanıtımız nedir? Yani kilise olarak değil, bireysel olarak ne yapabiliriz? İsa ne diyor bize? Birbirinizi sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Eğer ışığın çocukları olarak yaşamak istiyorsak ortada şiddetin bulduğu karanlığı aydınlatmalıyız. Birbirimizle ilgilenmek zorundayız. Sessiz kalmak ve karışmamak daha kolay olsa bile. Tacize uğrayan bir kişiyi biliyor musunuz? Çok diyor Ahmet, çok. Yani kutsal kitap bize ne talimat veriyor burada? Süleyman özdeyişlerinden. Ağzınızı hakkınızı savunamayan için kimse sizin davasını gütmek için aç. Ağzını aç ve adaletle yargıla. Mazlumun, yoksulun hakkını savun diyor. Yani biz avukat olabiliriz o kişileri için. Biz ilk adım atarak onları bu durumdan kurtarabiliriz. Arkadaşlar, o biraz güç ister, cesaret ister ama biliyoruz ki Allah bizden bunu istiyor. Bazen kötü adam olabiliriz, kötü kadın olabiliriz bazı kişileri için ama gerekir. İsa gibi konuşun ve davranın. Zihninizi kutsal düşüncelerle doldurun. Kalbini ile iyi şeylerle besle. Kardeşler, çocuklarınıza nazik ve sevecen davranın. Eşler, hanımınıza ve kocanıza sevgi ve sabır ile davranın. Saygılı olun ve onurlandırın. Küçük bir hikaye ile bitirmek istiyorum. Doğu Afrika'da hizmet veren, yani doktor olarak hizmet eden bir arkadaş bunu paylaştı. Enteresan bir durumu fark etti. Onlar böyle kendi küçük polikliniği şehir dışında bir yerde kurdular ve gördü ki Afrikalılar grup halinde olarak şehirdeki ve başka bir yerdeki devlet hastanelerinin önünden geçirip o kendileri poliklinikleri, yani bizim arkadaşımızın polikliniklerin yakına geldiler ve oradan yardım istediler. Bir gün kendini artık tutamadı çünkü defalarca bunu gördü. Bir grupta yine geldi ve diyor ki, yani siz bu hükümet kliniklerin, devlet hastanelerinin önünden geçiyorsunuz, bizi gelinceye kadar o kadar ekstra kilometrelerce yürüyüş yapıyorsunuz. Neden acaba? Aynı doktorları var orada, aynı makinaları var orada, hatta aynı ilaç da veriyorlar. Neden buraya kadar da yürüyorsunuz? O grup onlara ne diyor? Evet diyorlar, haklısın. İlaçlar aynı. Ancak eller farklıdır. Bu tür sevgi bir fark yaratıyor. Beden alan sevginin erdemi budur. Mesih'in eli yoktur. Fakat biz onun elleriyiz. Ayakları yoktur ama biz Mesih'in ayaklarıyız. Biz burada onun büyük elçileriyiz. Onu dünyaya temsil ediyoruz. Bizi sevdiği gibi sevdiğimiz zaman fark yaratacaktır ve insanlar bunun farkına varacaklar. İsa'nın yaşadığı gibi yaşamak demek, onun sevdiği gibi sevmek. Arkadaşlar, Tanrı bizi donatsın ve bizi kutsatsın. Amin.